Ayrım 24, sayfa 699. Mussolini yan çiziyor. Roma'dan gelen ve aynı derecede kötü olan başka bir haber yüzünden düşünmesi yarıda kaldı. Alman diktatörü öğleden sonra bütün gün Doktor Schmidt'in söylediğine göre saklayamadığı bir sabırsızlıkla Duce'nin cevabını beklemişti. Henderson'ın ayrılmasından hemen sonra saat 3'te Atalico başbakanlığa çağrılmıştı. Ama elçi Führer'e sadece hiçbir cevap almadığını söyleyebilmişti. Bu sırada Hitler'in sinirleri o kadar gerilmiş bulunuyordu ki sonunda dayanamadı. Ribbentrop'un ülkeler arası telefonundan Ciano'yu aramasını istedi. Ama Dışişleri Bakanı Ciano'yu bulamadı. Atalico, Schmidt'in ifadesine göre kibarca odadan çıkartıldı. Tam Polonya'ya hücum edeceği sırada mihver ortağının kendisini arkadan vuracağı üzerine Roma'dan gelen bir takım haberler Hitler'in kulağına kadar geliyordu ve bu haberler pek de hoş değildi. Ciano 11 Ağustos'tan 13 Ağustos'a kadar Hitler ve Ribbentrop'la yaptığı tatsız görüşmelerden döner dönmez Mussolini'yi Almanlar aleyhinde işlemeye başlamıştı. Bu davranışı Roma'daki Alman elçiliğinin gözünden kaçmıyordu. Faşist Dışişleri Bakanı'nın güncesinde Ciano'nun İtalya diktatörüne gerçeği göstermek ve Hitler'in açmak istediği savaştan onu kurtarmak için harcadığı çabaların izleri vardı. 15 Ağustos günü Berchtesgaden'dan döndüğü akşam Ciano Duce'yi gördü. Hitler ve Ribbentrop'la yaptığı görüşmeleri anlattıktan sonra Almanların İtalyanlara ihanet ettiklerine ve İtalyanları bir serüvene sürüklediklerine başkanını inandırmaya çalıştı. Ciano o gece güncesine şunları yazmıştı. Duce'nin tepkileri çeşitli. O gece benimle aynı görüşteydi. Sonra Almanya ile birlikte yürümenin namus meselesi olduğunu söyledi. En sonunda Hırvatistan ve Dalmatya kıyılarında yağmadan pay istediğini anlattı. 14 Ağustos. Mussolini'yi üzgün gördüm. Onda Almanlara karşı olabildiği kadar düşmanca duygular yaratmak için bütün gücümle uğraşmaktan çekinmiyorum. Kendisine itibarınız azaldığını, devletin ikinci dereceye düştüğünü söyledim. Ve sonunda Almanların Polonya sorununda kötü niyetle davrandıklarını ispat eden belgeleri kendisine verdim. İttifak onların şimdi inkar etmekte oldukları vaatlere dayanıyordu. Almanlar kalleştiler ve biz onlara rahatlıkla kazık atabiliriz. Ama Mussolini hala düşünüyor. Ertesi gün Ciano bu konuyu Mussolini ile 6 saat konuştu. 15 Ağustos. Duce körü körüne Almanların arkasına takılmamalıyız diyor ama Almanya ile arayı açmak için zaman lazım diyor. Demokrasilerin savaşacağına gün geçtikçe daha fazla inanıyor. O zaman savaş çıkacak demektir. Ve biz bir savaşa giremeyiz. Çünkü durumumuz buna elverişli değil. 18 Ağustos. Sabahleyin Duce ile konuştum. Her zamanki gibi duyguları değişip duruyor. Hala demokrasilerin Almanya üzerine yürümeyeceklerini, Almanya'nın ucuz yoldan iyi bir iş çıkaracağını, kendisinin bu işin dışında kalmak istemediğini düşünüyor. Sonra Hitler'in de kızmasından korkuyor. Pakta karşı gelindi mi ya da ona benzer bir şey yapıldı mı? Hitler'in Polonya sorununu bir yana bırakıp İtalya ile hesaplaşmasından korkuyor. Bütün bu düşünceler onu sinirli yapıyor ve tedirgin ediyor. 20 Ağustos. Duce bir geri dönüş yaptı. Başlamak üzere olan çatışmada ne bahasına olursa olsun Almanya'yı desteklemek istiyor. Mussolini, ben ve Atalico bir toplantı yaptık. Elçi kendisine danışılmak üzere Berlin'den çağrılmıştı. İşin özü şu, Almanlara sırt çevirmek için artık çok geç kalınmıştır. Bütün dünya basını İtalya'nın ortaklığından söz edecek. Ben bu konuyu tartışmak istedim ama artık yararsız. Mussolini görüşünde inat ediyor. 21 Ağustos. Bugün artık çok açık konuştum. Odaya girdiğim zaman Mussolini Almanlardan ayrılmamak kararını bir daha tekrarladı. Siz Duce Hazretleri bunu yapamazsınız ve yapmamalısınız. Ortak bir harekat hattı çizmek için Salzburg'a gitmiştim. Oysa bir diktat ile karşılaştım. İttifaka ihanet eden biz değiliz, Almanlardır. Paktı yırtınız, Hitler'in suratına fırlatınız. Toplantının sonucu şu oldu. Ciano ertesi gün Brenner'de Ribbentrop'la görüşmeye ve İtalya'nın Almanya'nın Polonya'ya hücum etmesi yüzünden çıkacak bir çatışmanın dışında kalacağını anlatmaya çalışacaktı. Ciano öğle üzeri Ribbentrop'u saatlerce telefonla aradı, bir türlü bulamadı. Ama sonunda 5.30'da bulabildi. Nazi Dışişleri Bakanı bu kadar kısa zamanda Brenner toplantısı üzerine hemen bir cevap veremeyeceğini, çünkü Moskova'dan önemli bir mesaj beklediğini, kendisini sonra arayacağını söyledi. Geceliğin saat 10.30'da aradı. 22 Ağustos. Dün gece 10.30'da yeni bir perde açıldı diye yazıyor Ciano güncesinde. Ribbentrop beni sınırda değil, Innsbruck'ta görmeyi tercih ettiğini, çünkü Sovyet hükümeti ile siyasi bir pakt imzalamak üzere sonradan Moskova'ya hareket edeceğini telefonla bildirdi. Haber buydu. Ciano ile Mussolini'nin şaşkınlıktan ağızları birer karış açık kaldı. Dışişleri Bakanları arasında yapılacak bir toplantının artık zamanında sayılamayacağına karar verdiler. Alman müttefikleri Moskova ile yaptıkları pazarlığı kendilerine bildirmemekle İtalyanlara karşı besledikleri nefreti büsbütün açığa vurmuş oluyorlardı. Duce'nin duraksamaları, Ciano'nun Almanlara karşı beslediği düşmanlık ve bir taraf başka bir devletle çarpışmaya giriştiği takdirde karşı tarafın otomatik olarak savaşa katılmasını öngören Çelik Pakt'ın 3. maddesindeki vecibelerden İtalya'nın kaçmak ihtimali, Ribbentrop'un 22 Ağustos'ta Moskova'ya hareketinden önce Berlin'de zaten biliniyordu. Berlin'deki İtalyan maslahat güzarı Kont Massimo Magistrati 20 Ağustos'ta Dışişleri Bakanlığı'nda Weizsäcker'i ziyaret etmiş ve İtalya'nın görüşünü açıklamıştı. Devlet sekreteri bu konuşma üzerine Ribbentrop'a verdiği gizli muhtırada bu sözler benim için bir sürpriz olmadı ama bence bu sözlerin kesinlikle dikkate alınması gerekir demişti. Magistrati Almanya'nın önemli sorunlarda yakın temas ve danışmayı öngören ittifakın şartlarına bağlı kalmadığına ve Polonya ile çatışmasını yalnızca bir Alman sorunu saydığına göre Almanya'nın da böylelikle İtalya'nın yardımından vazgeçmiş bulunduğuna Weizsäcker'in dikkatini çekmişti. Ve eğer Polonya çatışması Almanya'nın görüşüne karşıt olarak büyük bir savaşla sonuçlanacak olursa İtalya ittifakın şartlarını yürürlükte saymayacaktı. Kısacası İtalya kaçamak yolları arıyordu. İki gün sonra 23 Ağustos'ta İtalya'daki elçi Hans Georg von Mackensen'den Berlin'e bir uyarı geldi. Elçi perde arkasında dönen dolapları Weizsäcker'e bildiriyordu. Ele geçirilen belgeler arasında bulunan bu mektubun kenarına Weizsäcker'in kendi el yazısıyla yazdığı nota göre mektup Führer'e sunuldu. Hitler durumu anlamış olsa gerekti. Mackensen'in yazdığına göre Mussolini, Ciano ve Italico arasında yapılan bir seri toplantıdan sonra İtalya'nın aldığı tutum şöyleydi. Almanya'nın Polonya'yı istilası halinde 1942'ye kadar savaştan kaçınılması hakkında varılmış bir anlaşmaya dayanan Çelik Paktı İtalya bozacaktı. Ayrıca Mussolini Alman görüşünün tersine Almanya'nın Polonya'ya hücumu halinde İngiltere ile Fransa'nın müdahale edeceklerinden emindi ve birkaç ay sonra da Amerika işe karışacaktı. Almanya batıda savunma durumunda iken Fransa ile İngiltere Duce'nin görüşüne göre ellerindeki bütün kuvvetlerle İtalya'nın üzerine yükleneceklerdi. Bu durumda İtalya, Almanya'nın doğudaki işlerini tasfiye etmesini sağlamak üzere savaşın bütün yükünü üzerine alacaktı. Bütün bunları okuyan Hitler, 25 Ağustos sabahı Mussolini'ye o mektubu yazmış ve her dakika artan bir sabırsızlıkla kendisinden cevap beklemişti. Bir gece önce Moskova'daki zaferinin ayrıntılarını Führer'ine anlatan Ribbentrop, gece yarısından az sonra Führer'in emriyle Polonya kışkırtmalarının yarattığı çok kritik durumu anlatmak üzere Ciano'yu telefonla aradı. Şurası unutulmamalıdır ki o günlerde Hitler'le Ribbentrop'un İngilizlerle, Fransızlarla ve Ruslarla yaptıkları görüşmelerde ve diplomatik temaslarda durmadan tekrarladıkları Polonya kışkırtmaları ve kontrol altındaki Nazi basınının başlıklarında büyük puntolarla yer alan haberler olduğu gibi Almanların uydurmalarıydı. Polonya'daki kışkırtmaların çoğunu Berlin'den emir alan Almanlar yapıyordu. Ele geçirilen belgeler bunu doğrulayan tanıtlarla doludur. Weizsäcker'in yazdığı bir nottan anlaşıldığına göre telefonun amacı İtalyanların umulmadık bir şey yapmalarını önlemekti. Elçi Mackensen 25 Ağustos günü öğleden sonra saat 3.20'de Hitler'in gönderdiği mektubu Palazzo Venezia'da Mussolini'ye verdiği sırada Mussolini Almanların Polonya'ya hücum etmeye hazırlandıklarını anlamıştı. Ama Hitler'in tersine İngiltere ile Fransa'nın müdahale edeceklerinden emindi. O zaman İtalya'nın başına büyük bir dert açılacaktı. Donanması İngiltere'nin Akdeniz donanması ile başa çıkamazdı ve Fransız ordusu da İtalyan ordusunu rahatça ezerdi. Bir gün önce Ağustos'un 24'ünde Ciano, İtalyan kralını Piedmont'daki sayfiyesinde ziyaret etmişti. Mussolini'nin bir kenara attığı ihtiyar hükümdar ülkenin silahlı kuvvetlerini beğenmediğini söylemişti. Ciano'nun yazdığına göre kral kendisine şunları anlatmıştı. Ordu acınacak durumda. Sınırımızın savunması bile yetersiz. Kral 32 denetleme yapmıştı ve Fransızların İtalya ordusunu kolaylıkla yenebilecekleri kanısına varmıştı. İtalyan ordusunun subayları işlerinin ehli değillerdi ve teçhizatımız eskiydi ve modası geçmişti. Ciano Diaries, sayfa 127. Mackensen'in geceliğin saat 10.25'te Mussolini ile buluşması üzerine gönderdiği rapora göre Mussolini mektubu kendisinin yanında iki kere dikkatle okudu. Nazi Sovyet Paktı'nı tamamıyla kabul ettiğini ve Polonya ile silahlı bir çatışmanın artık önlenemeyeceğini anladığını söyledi. Son olarak da Mackensen'in raporuna göre özellikle üzerinde dura dura kayıtsız şartsız bizim yanımızda ve bütün kaynaklarıyla birlikte yer aldığını bildirdi. Ama Duce Führer'e bu söylediklerini yazmadı. Alman elçisi bunu bilmiyordu. Duce'nin mektubu Berlin'deki görevi başına henüz dönmüş olan Atalico'ya Ciano tarafından telefonla bildirildi ve Atalico mektubu Adolf Hitler'e şahsen vermek üzere akşamüstü saat 6'ya doğru başbakanlığa gitti. Führer'in yanında bulunan Schmidt'e göre Mussolini'nin mektubu Hitler'in üzerinde bir bomba etkisi yaptı. Mussolini yazısında Nazi-Sovyet Paktı'nı tamamıyla uygun bulduğunu bildirdikten ve Polonya sorununu anladığını belirttikten sonra asıl noktaya geliyordu. Askeri harekatın başlaması halinde İtalya'nın alacağı pratik tutuma gelince, kelimenin altını Mussolini'nin kendisi çizmiştir. Benim bu noktadaki görüşüm şöyledir. Almanya'nın Polonya'ya taarruz etmesi ve çatışmanın mahalli kalması halinde İtalya, Almanya'nın kendisinden isteyeceği her türlü siyasi ve iktisadi yardımı yapacaktır. Almanya'nın Polonya'ya taarruz etmesi ve Polonya müttefiklerinin Almanya'ya karşı taarruza geçmeleri halinde İtalya'nın size, Führer ve Herr Ribbentrop'a tekrar tekrar ve zamanında bildirdiğimiz bugünkü savaşa hazırlık durumunu göz önünde tutarak askeri harekata girişmemenin daha doğru olacağını peşinen bildiririm. Savaştan sonra Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde bulunan ve Mussolini tarafından gönderilmiş olan bu mektubun benim kullandığım Almanca çevirisinde burada Almanya kelimesi çizilmiş, üstüne Polonya yazılmıştır. O zaman bu cümle Polonya'nın taarruzu halinde şeklini almaktadır. İtalyan hükümeti tarafından savaştan sonra yayımlanan mektubun aslında cümle şöyledir. Söyle Germania attacca la Polonia. Nazilerin resmi hükümet arşivlerinde sakladıkları gizli evrakı bile değiştirmeleri şaşılacak şey. Bununla birlikte Almanya, Fransa ile İngiltere'nin daha çok üzerimize yöneltecekleri hücuma karşı koyacak askeri malzemeyi ve ham maddeleri bize derhal teslim ederse biz de müdahale edebiliriz. Toplantılarımızda savaşın 1942'de açılması öngörülmüştü ve mutabık kalınan planlara göre ben ancak o zaman karada, denizde ve havada hazır duruma gelecektim. Bundan başka zaten alınmış olan yalnız askeri nitelikteki tedbirlerin ve ileride alınacak öteki tedbirlerin Avrupa ve Afrika'da büyük sayıda Fransız ve İngiliz kuvvetlerini bulundukları yerlerde bağlayacağı kanısındayım. Sadık bir dost olarak bütün gerçeği size olduğu gibi anlatmayı ve gerçek durumu önceden size haber vermeyi kendim için bir borç sayıyorum. Bunun yapılmaması hepimiz için tatsız sonuçlar yaratabilir. Benim görüşüm budur ve kısa zamanda en yüksek hükümet kurumlarını toplamak zorunda olduğuma göre sizin de bu husustaki icraatınızı bana bildirmenizi rica ederim. Mussolini. Sanki Mussolini'nin gönderdiği mektuplar Hitler'in üzerinde gereğince kötü etkiler yapmamış gibi birçokları barışın son günlerinde geçen olarak Duce'nin Führer'e gönderdiği bu mektubun hayali bir metnini yayımlamışlardır. Anti-Nazi komploya dahil bulunanlardan Dışişleri Bakanlığı Sekreterlik Şefi Erich Kord 1947'de Stuttgart'ta yayımlanan Wahn und Wirklichkeit adlı kitabında uydurma metni ilk yayımlayanlardan biri olmuştur. Kort bu metni ikinci baskıda çıkardı. Ama başka yazarlar bu metni kitabın ilk baskısından olduğu gibi aktarmaya devam ettiler. Peter Kleist'in 1950'de yayımlanan Zwischen Hitler und Stalin adlı kitabında Paul Schmidt'in 1951'de New York'ta ve Londra'da yayımlanan hatıralarının İngilizce çevirisinde de çıktı. Resmi metin ise 1946'da İtalya'da açıklandı ve İngilizce'ye çevirisi de State Department'ın 1948'de yayımlanan Nazi-Soviet Relations adlı kitabında çıktı. Hitler mektubu Ataliko'dan aldığı zaman yakınında bulunan Dr. Schmidt'e mektupta şunların yazılı olduğunu söylemiştir. İtalya'nın savaşa hazır olmadığını size bildirmek zorunda bulunduğum için hayatımın en acı anlarından birini yaşıyorum. Askeri hizmetlerin sorumlu başkanlarına göre İtalyan Hava Kuvvetleri'nin petrol ikmali 3 haftalık bir savaşa bile yetmeyecek kadar azdır. Kara kuvvetleri de ikmal bakımından aynı durumdadır. Ve ham maddeye gelince, lütfen benim durumumu anlayınız. Bu mektubun uydurma olduğu üzerine yazılmış alaycı bir not. Namiye'nin In the Nazi Era adlı kitabının 5. sayfasında vardır. Böylelikle bir yandan Rusya düşman bir devlet olmaktan çıkarılarak dost ve tarafsız bir devlet haline getirilirken öte yandan Almanya'nın Çelik Pakt'taki müttefiki oyun bozanlık ediyor, kaçmaya çalışıyordu. Ve bunu da İngiltere'nin Alman saldırısına karşı Polonya ile karşılıklı bir yardım paktı imzalayarak kendisini iyice dahüde soktuğu bir zamanda yapıyordu. Hitler Duce'nin mektubunu okudu ve Ataliko'ya hemen cevaplayacağını söyledi. İtalyan elçisi de soğuk bir tavırla odadan çıktı. Doktor Schmidt, Ataliko odadan çıkınca Hitler'in İtalyanlar yine 1914'te yaptıklarını yapıyorlar dediğini işitti. Ve o akşam Başbakanlık kalleş mihver ortağı üzerine bir sürü ağır laflarla çalkandı durdu. Ama sadece laf yetmezdi ki. Alman ordusu 10 saat sonra Polonya üzerine saldıracaktı. Vakit Ağustos'un 25. gününün saat akşam 6.30 idi ve istila 26 Ağustos günü sabah saat 4.30'da başlayacaktı. Nazi diktatörü Londra ve Roma'dan gelen haberler üzerine ya bu kararı yürütecek ya erteleyecek ya da bu karardan vazgeçecekti. Ataliko'dan sonra Hitler'in odasından çıkan Schmidt, General Keitel'le burun buruna geldi. General soluk soluğa Führer'in yanına giriyordu. Birkaç dakika sonra Keitel odadan fırlayarak yaverine bağırdı. Harekat emri bir daha ertelenecek. Mussolini ile Chamberlain tarafından köşeye sıkıştırılan Hitler hemen kararını vermişti. Halder, Führer'in oldukça sarsılmış olduğunu kaydettikten sonra güncesinde şunu yazıyor. Akşam saat 7.30. Polonya ile İngiltere arasındaki anlaşma tasdik edildi. Çarpışmalar başlamadı. Bütün birliklerin, sınır boyundakilerin bile hareketi başka bir ihtimal çıkmazsa duracak. Akşam saat 8.35. Keitel doğruluyor. Canaris, İngiltere ile Fransa arasındaki telefon konuşmalarına konulan sınırlamalar kaldırıldı. Olayların gelişmesi doğrulanıyor. Alman donanma jurnalı ertelemeyi nedenlerini göstererek daha iyi anlatıyor. 25 Ağustos başlamış olan beyaz durum 20.30'da duracak. Çünkü siyasi şart değişmiş bulunuyor. 25 Ağustos öğle üzeri İngiltere ile Polonya arasında karşılıklı yardım paktı imzalandı ve Duce'nin sözüne bağlı kalacağını bildiren ancak daha çok ham madde gönderilmesini isteyen bir mektup alındı. Nürnberg'teki belli başlı sanıklardan üçü sorguları sırasında taarruzun neden ertelendiğini başka başka anlattılar. Ribbentrop, İngiltere-Polonya paktını işitir işitmez ve Polonya'ya karşı askeri tedbirler alındığını duyar duymaz, sanki o zamana kadar hücuma geçileceğini bilmiyormuş gibi hemen Hitler'i görmeye gitmiş ve Polonya'nın istilasından vazgeçmesini istemiş ve Führer de bu teklifi hemen kabul etmiş. Bu ifade doğru değil bir kere. Keitel ve Göring'in ifadeleri biraz daha namusluca. Keitel, Nürnberg mahkemesinin sanık yerinde ayağa kalkarak Hitler benden hemen başbakanlığa gelmemi istedi diye anlatmaya başladı. Ve bana şunu söyledi. Her şeyi hemen olduğu gibi durdur. Hemen Brauchitsch'i bul. Görüşmeler yapmak için zamana ihtiyacım var. Hitler'in son dakikada girdiği bu çıkmazdan kurtulmak için görüşmelere girişebileceğine inandığını Nürnberg'de mahkemeden önce yapılan sorgusu sırasında Göring de doğrulamıştır. İngiltere'nin Polonya'ya resmen garanti verdiği gün Hitler beni telefonla aradı ve Polonya'yı istila için hazırlanmış olan planı durdurduğunu söyledi. Bu kararın geçici mi yoksa sürekli mi olduğunu sordum. Hayır dedi. İngiliz müdahalesini önlemeye çalışacağım. Mussolini'nin son dakikada su koy vermesi Hitler için ağır bir darbe olmuştu. Ama yukarıdaki ifadeden anlaşılacağı gibi İngiltere'nin Polonya ile karşılıklı yardım paktı imzalaması Alman liderine daha çok koymuştu. Ve Polonya hücumunu da bu yüzden ertelemişti. İngiliz elçisi Henderson aynı gün Polonya'ya herhangi bir taarruz halinde İngiltere'nin savaş açacağını bir daha söylediği ve İngiliz hükümeti de resmen bir anlaşma yaparak sözünü ciddi bir şekilde ispat ettiği halde Hitler, Göring'in anlattığı gibi hala İngiliz müdahalesini önleyeceğine inanıyordu. Münih'te Chamberlain ile geçirdiği tecrübe İngiliz başbakanının bir yolunu bulduğu takdirde teslim olacağı kanısını yaratmıştı onda. Ama önceleri dış politikada derin görüşlülüğün örneklerini vermiş olan bir adamın Chamberlain'deki ve İngiliz tutumundaki değişikliği anlayamaması çok garipti. Eninde sonunda bütün bunları kışkırtan da Hitler'den başka biri değildi. 25 Ağustos akşamı Alman ordusunu durdurmak kolay olmadı. Çünkü birçok birlikler harekete geçmişlerdi bile. Hücuma geçilmeyeceği emri Doğu Prusya'da General Petzel'in 1. Kol ordusuna gece saat 9.37'de vardı. Ancak ileri mevzilerdeki birliklere acele gönderilen birkaç subayın büyük çabalarıyla askerler durdurulabildiler. General von Kleist, Kol ordusunun güneye doğru sarkan motorize kolları akşamın alacakaranlığında Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Bu kolları küçük bir keşif uçağı ile hemen sınıra inen bir kurmay subay zar zor durdurttu. Birkaç sektörde emir ancak ateş başladıktan sonra yetişebildi. Ama Almanlar günlerden beri sınırda olayları kışkırtmakta oldukları için Polonya Genelkurmayı olup bitenlerin pek farkına varmadı. Genelkurmay 26 Ağustos'ta verdiği raporda birkaç Alman çetesinin sınırı geçtiklerini ve ellerinde makineli tüfekler ve el bombalarıyla koruganlara ve gümrük karakollarına hücum ettiklerini ve yalnız bir olayda muvazzaf ordu birliklerine rastlandığını bildiriyordu.